TR724 YouTube kanalında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın Suçlu Vatandaşların Devleti başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İhanet ve terörizm ciddi suçlardır. Uygar dünyada nadiren televizyonlarda ve gazetelerde bu tür suçların hedefi olan vatandaşlar görürsünüz. Elbette 21. yüzyıl politik motifler temelinde uygulanan alçakça şiddetin sıklıkla vuku bulduğu bir zaman dilimi. Ancak hukuk devletleri terörizmi önlemek gibi güvenlik politikaları bakımından son derece mühim bir amaçları da olsa önüne geleni teröristlikle ya da vatana ihanetle suçlamaz. Hukuk devletleri terörizmi gayet detaylı ve tutarlı olarak tanımlıyor. Bu tanımların ortak noktası şiddettir. Oysa otoriter ve yarı otoriter ya da hibrit rejimlerde bu durum hukuk devletlerinden çok farklıdır. Bu tür devletlerde terörizm ve vatana ihanet gibi suçlar oldukça muğlaktır, kesin bir tarifi ve tanımı yoktur. İsterseniz buna bilinçli bir esneklik diyelim. Bu esnek olma durumu, antidemokratik rejimlerin bilinçli bir seçimi ya da tercihidir. Bu tür rejimlerde iktidar sahipleri iktidarı yitirmemek adına iktidarları için tehlikeli adettikleri grup ve kişileri hedefe alır. Onları sistem dışına itmek ve iktidarları için tehlikeli olma durumlarına son vermek, en kolay onları terörist ve vatan haini ilan etmekten geçer. Rusya'dan Kuzey Kore'ye, Çin'den İran'a, Venezuela'dan Belarus'a pek çok devlet ve rejim bu uygulamayı yapmakta. Türkiye'de 2013'te Gezi Parkı protestoları ve 17 Aralık soruşturmalarından beri bu tür bir rejime dönüştü. Gezi Parkı olaylarına katılan, anayasal haklarını kullanan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından terörizmle, ajanlıkla, vatana ihanetle suçlandı. Bu insanların büyük bölümü korkunç bir polis devleti tarafından sistematik kötü muameleye tabi tutuldular. Üzerlerine tonlarca zararlı kimyasal sıkıldı. Basınçlı suya ve biber gazı kapsüllerine hedef oldular. Üzerlerine tomalar sürüldü. Sıkıştırıldıkları köşelerde polis şiddetine uğradılar. Gündüz gözüyle televizyon kameraları önünde insanların kafaları gözleri kırılırcasına coplandıklarını gördük. Erdoğan hükümeti Gezi Parkı gösterilerinin bir sivil darbe kalkışması olduğunu söyledi, göstericileri vatana ihanetle, yağmacılık ve vandalizmle, terörizmle suçladı. Gösterilere yapılan asimetrik polis müdahalelerini ve organize şiddeti eleştiren insanlar da benzeri muamelelere tabi kaldılar. İktidar bu insanların üzerinde baskı kurdu, Osman Kavala dahil birçok tanınmış insan hakkında terörizm, casusluk, vatana ihanet ve benzeri kof ve delile dayanmayan suçlamalar yapıldı. 17 Aralık soruşturmaları da benzer reflekslerle itibarsızlaştırıldı. Erdoğan ve bakanları hakkında ortaya atılan gayet ciddi ve kanıtlara dayalı iddialar darbe teşebbüsü olarak nitelendi. Soruşturmalarda görevli polisler ve savcılara önce görevden el çektirildi, sonra başka illere sürüldü. Ardından gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Dahası bu insanların büyük bölümünün eşleri, çocukları hatta yaşlı anne babaları da tutuklandı. Türkiye'de yakın tarihte darbe dönemlerinde bile eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzlukla, daha doğrusu hukukun yok edilişiyle karşılaştık. Bu olaylar Türkiye'de devletin anayasal mimarisini ve kimyasını bozdu. 1982 Anayasası'nın güçler ayrılığı, özellikle yargı bağımsızlığı, yani mahkemelerin hükümetten bağımsız çalışmalarını sağlayan özellik, ilkesi ortadan kaldırıldı. Güçler birliği denen faşizan ve gücü sınırlanmamış devlet hortladı. Muhalefet, başlangıçta Gezi Parkı'na da 17 Aralık soruşturmalarında ortaya çıkan gerçeklere de ilgi göstermiş de olsa zamanla Erdoğan hükümetinin diskurunu benimsedi. Gezi'nin üzeri örtüldü. 17 Aralık'tan sonra ise paralel devlet yapılanması denen bir örgüt fabrike edildi. Bu yolla Gülen cemaatini devletten temizleme operasyonu başlatıldı. Bu operasyon CHP gibi Gülen cemaatini irticacı bir tarikat olarak algılayan partilerin rejime yaklaşmalarına ve yapılan hak ihlalleri karşısında başlarını diğer yöne çevirmelerine neden oldu. Siyaset oyunu böylelikle düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesine göre şekillendi. Dahası Erdoğan ve yakın çevresi milli orduya kumpas dönüşüyle beraber Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayışığı, askeri casusluk gibi darbe davalarından ceza almış olan Avrasyacı, ulusalcı, askeri ve sivil gruplarla anlaştı ve onları hapishaneden çıkardı. MHP'yi de dahil ederek bu çevreleri yeni kurulan rejime güç paydaşları olarak eklemledi. Nihayetinde 15 Temmuz 2016'da kontrollü bir darbe girişimi mizanseni gerçekleştirildi. Bu konuda birçok nokta halen karanlıkta olmasına rağmen görünen o ki bu darbe kalkışması ya CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı üzere kontrollü bir darbe girişimiydi ya da tümden bir tuzaktı. Yapılmak istenen Türkiye'de Erdoğan'a ve kurduğu rejime bir Reichstag yangını fırsatı yaratmaktı. Bu sayede Erdoğan ve güç paydaşlarına istedikleri temizlik operasyonunu gerçekleştirme ve devleti yeniden dizayn etme olanağı doğdu. Bu süreçlerde çok büyük çaplı bir takibat politikası ve istibdat baş gösterdi. 160 bin devlet memuru bir gecede anayasaya aykırı ve hukuksuz kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. İsimleri tek tek devletin resmi gazetesinde yayınlanarak terörist ve vatan haini ilan edildiler. İtibar suikastine uğratıldılar. Büyük bir operasyondu yapılan. Rakamsal boyutları daha iyi anlamak için son dönemde açıklanan bir rakama burada yer vermek gerekir kanısındayım. 2016 ile 2020 yılları arası dönemde 4 yılda toplam 1.576.566 kişi silahlı terör örgütü suçlamasıyla soruşturmadan geçirilmiş. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon civarı. Soruşturmadan geçirilenlerin eşleri, ortalama 2 çocukları, anne babaları ve ortalama 2 kardeşleri hesaplanırsa ulaştığımız rakam 11.035.962 olur. Bu aslında kardeşlerin aileleri de katılsa çok daha yüksek bir rakama denk gelir. Ancak biz haydi 11 milyonu sabit alalım. 84 milyon içinde 11 milyon nüfusun %13'ünden fazlasına tekabül eder. Bu kitlesellikte etki alanı olan bir terör örgütü tahayyül etmek rasyonel akılla ve mantıkla izah edilemez. Bu hedefe alınan ve üzerlerine gidilen anormal genişlikteki kitlenin çok ciddi ayrımcılıklarla ve hak ihlalleriyle karşılaştıkları herkesin malumudur. Ben de son 5 yılda 650'den fazla makalede bu sorunlara farklı boyutlarıyla eğilmeye çalıştım. Türkiye'deki yaşanan ceberut ve hukuk dışı pratiği incelediğimizde göze çarpan gerçek, iddiaların aksine bu hedefe alınan ve toplam ülke nüfusunun %13'lük geniş bölümüne denk kitlenin silahlı bir terör örgütüyle hiçbir alakaları olmadığı gerçeği ortadadır. Çünkü devletin bu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt bugüne dek ortaya konamadı. Daha açık yazmak gerekirse, silahlı terör örgütü olma savına dayanak teşkil edecek silah bulunamadı. Yani 10, 10'u geçtik 5, 5'i de geçtik 3 tabanca, tüfek bulamadılar. Oysa insanların evlerinin altlarını üstlerine getirdiler. Tek bulabildikleri 1 dolarlık banknotlar, çoğu dini olmak üzere birkaç yüz kitap, bağış dekontları, kermeste kısır ya da kuru köfte yapmış olmak, devletçe onay verilerek kurulmuş ve denetimi yapılan bir bankada hesabı olmak falan. Adama gülerler ki medeni dünyada gerçekten de olan budur. Bir hayali terör örgütüne üye insanlar yaratıp o insanlara sistematik olarak zulmettiler. Son 5 yıldır olan budur. 1,5 milyondan fazla üyesi olan, aile bireyleriyle beraber sayıları 11 milyona ulaşan, bulunduğu ülkenin nüfusunun %13'ünden fazlasına tekabül eden rakamlarda bir terör örgütü olmaz. Bu örnekler çok acı. Her ne kadar Türkiye gibi patolojik devletler hep vatandaşlarının kendilerine ihanet ettiğini öne sürse de esasında genelde tersi olur. Türkiye'de de olan budur. İhanet eden hedefteki vatandaşlar değil, devletleri bu insanlara ihanet etti. Etmeye de devam ediyor. Burada sorulması gereken can alıcı soru şudur. Siz devletin size anlattığı bu hikayeye inanıyor musunuz? Bu soruya herkes dikkatli düşündükten sonra yanıt vermeli. Çünkü bu patolojik devletin, bu berbatlıklar diyarının, bu farsın, bu sirkin, bu mafyatik ve kontrolsüz rejimin bir sonraki hedefinin siz olmayacağınız garantisi yoktur. emin olunuz ki bu devlet suçlu vatandaşın devleti değildir. Bu devlet bilakis vatandaşın suçlu devletidir, diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.